Vaktiyle ülkenin birinde zengin bir adam yaşamaktaymış. Bu adamın tembel mi tembel, haylaz mı haylaz bir oğlu varmış. Bir gün babası onu yanına çağırarak, "Bak yavrum, elimden gelen her şeyi yaptığım halde sana hiçbir şey öğretemedim. Bu yüzden seni başka bir ülkeye iyi bir hocanın yanına göndereceğim," demiş. Böylece oğlunu yabancı bir ülkeye göndermiş. Aradan bir yıl geçince çocuk geri dönmüş. Babası, "Söyle bakalım, oralarda neler öğrendin?" demiş. Çocuk, "Babacığım, köpek dilini öğrendim," diye cevap vermiş. Babası, "Aman Allah'ım, bir yıl boyunca tüm öğrendiğin bu mu? O halde seni bu yılda başka bir ülkeye göndereceğim." Babasının bu kararından sonra çocuk ertesi yılı başka bir ülkede ve başka bir bilginin yanında geçirmiş. Bir yıl geçip de döndüğü zaman babası yine ne öğrendiğini sormuş. Çocuk da, "Kuşların dilini," diye cevap vermiş. Bu cevap ihtiyar adamı haddinden fazla kızdırmış. "Demek yine bir şey öğrenemedin. O halde seni başka bir ülkeye göndereceğim. Eğer yine bir şey öğrenmezsen artık bundan sonra benim evladım değilsin." Çocuk başka bir ülkede başka bir bilginle bir yıl daha geçirmiş. Bir yıl dolduktan sonra babasının yanına döndüğü zaman bu kez de babasına, "Babacığım, kurbağaların dilini öğrendim," deyince adamın sabrı tükenmiş. "Bu çocuk artık benim evladım değil," diye emretmiş. Adamları bu emir üzerine çocuğu ormana götürmüşler. Fakat bir türlü onu öldürmeye kıyamamışlar. İçlerinden biri, "En iyisi onu serbest bırakalım. Yerine bir karaca vurup kalbini ihtiyara götürelim," demiş. Bu teklif diğerlerinin de hoşuna gitmiş. Çocuk yalnız kalınca ormanın içlerine doğru yürümüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda büyük bir eve varmış. Orada kendisine yatacak bir yer istemiş. Fakat evin sahibi, "Şu karşıki kulübede kalabilirsin. Yalnız haberin olsun, orası çok tehlikelidir. Her yanda yırtıcı köpekler vardır. Gelip geçenlere saldırırlar. Günün belirli zamanlarında da onlara bir insan atarız. Hemen parçalayıp yerler," demiş. Tüm ülke bu köpekler yüzünden büyük bir dehşet içindeymiş. Herkes çok korkuyormuş. Çocuk ev sahibinin söylediklerini dinlemiş. Sonra demiş ki, "Aslında köpekler kötü bir şey yapmaz. Ben giderim. Yalnız yanıma biraz et alayım." Böylece çocuk köpekleri atmak üzere yanına biraz et alarak yola çıkmış. Kulübeye yaklaştığında bütün köpekler etrafını sarmış. Fakat tuhaftır ki köpeklerin hiçbiri onu ısırmıyor, aksine kuyruklarını sallayıp yaltaklanıyorlarmış. Çocuk getirdiği eti de onlara verince onu büsbütün sevmişler. Ertesi sabah herkesin şaşkınlıktan açılmış gözleri önünde çocuk sapasağlam çıkagelmiş. Doğruca evin sahibine giderek, "Köpekler bana kendi dillerince bir şey söylediler. O kulübenin temelinde büyük bir hazine gömülüymüş. Onlar bu hazineyi bekledikleri için bu kadar yırtıcıymışlar. Hazine oradan alınıncaya kadar da halk rahat ve huzur yüzü göremeyecekmiş. Bana gömülü hazinenin nasıl çıkarılacağını da anlattılar," demiş. Bu sözlere herkes sevinmiş. Ev sahibi, "Eğer bu işi başarırsan kızımı sana veririm delikanlı," demiş. Delikanlı bu teklifi kabul edip hazineyi çıkarmış. Hazine çıkınca da yırtıcı köpekler kendiliklerinden dağılıp gitmişler. Böylece delikanlı ev sahibinin güzel kızıyla evlenmiş. Aradan bir zaman geçtikten sonra karı koca bir arabaya binip komşu kente gitmek için yola çıkmışlar. Yolda bir gölün kenarından geçerken kurbağa sesleri duymuşlar. Genç adam onları dikkatle dinledikten sonra derin bir düşünceye dalmış. Karısı ona neden böyle düşüncelere daldığını sorunca hiçbir şey söylememiş. Yalnızca başını sallamış. Kente vardıkları zaman valinin öldüğünü öğrenmişler. Bu durumda yeni bir vali seçilecekmiş. Toplanan büyükler mucize gösterecek birini vali seçmeye karar vermişler. Onlar tam bu kararı verdikleri sırada karı koca oradan geçiyormuş. İşte tam o sırada nereden geldiği bilinmeyen iki güvercin gelip genç adamın omuzlarına konmamış mı? Bu olayı gören halk genç adama valiliği kabul edip etmeyeceğini sormuş. Genç adam şaşırıp kalmış. Kabul etse acaba bu işi başarabilir miymiş? Birden güvercinler ona, "Korkma, kabul et, biz sana yardım ederiz," demişler. Bunun üzerine genç adam valiliği kabul etmiş. Zaten kurbağalar da ona vali olacağını haber vermişlermiş. Böylece genç adam bilmediği bir işle karşı karşıya kalmış. Bu nedenle önceleri çok heyecanlıymış. Fakat omuzlarında oturan iki güvercin ona daima nasıl hareket etmesi gerektiğini söylemişler. Böylece hiç sıkıntı çekmeyen genç adam ve karısı ömürlerinin sonuna kadar mutluluk ve rahatlık içinde yaşamışlar. Kraliçe arı. Günlerden bir gün bir kralın iki oğlu macera aramak için yola çıkmışlar. Akıllarına estiği gibi yaşamışlar. evlerine dönmeyi hiç düşünmemişler. Sonunda da Witling adında küçük kardeşleri onları aramaya çıkmış. Nihayet onları bulduğunda kardeşleri ona şunları söyleyerek alay etmişler. Senden çok daha akıllı olan biz hayatta başarılı olamazken sen nasıl olacaksın? Bir karınca yuvasına tesadüf edinceye kadar yollarına birlikte devam etmişler. İki büyük kardeş karınca yuvasını karıştırmak, küçük karıncaları korkuyla kaçarken yumurtalarını taşırken görmek istemişler. Witling onlara şöyle demiş. Zavallı karıncaları rahat bırakın. Sizin onları rahatsız etmenize izin vermeyeceğim. Witling'in bu sözleri üzerine tekrar yola koyulmuşlar. Bu sefer içinde birkaç ördeğin yüzdüğü bir göl kenarına gelmişler. İki büyük kardeş bir çift ördeği yakalayıp kızartmak istemişler. Fakat Witling buna izin vermemiş. Tekrar yola koyulmuşlar. Bu defa karşılarına bir ağaçtaki arı kovanı çıkmış. Kovanda öyle çok bal varmış ki kovanın dışına taşıyormuş. İki büyük kardeş arıları dumanla boğup ballarını almak amacıyla ağacın altında bir ateş yakmak istemişler. Fakat Witling, zavallı yaratıkları rahat bırakın, onları boğmanıza izin vermeyeceğim demiş. Yine yola koyulmuşlar ve sonunda üç kardeş ahırlarında taştan atların bulunduğu bir şatoya ulaşmışlar. Kardeşler bu şatonun bütün odalarını gezmişler. En sonunda üzerinde üç kilit olan bir kapıya gelmişler. Kapının ortasında delikten bakıldığında odanın içi görülebiliyormuş. Odada bir masaya oturmuş beyaz saçlı ufak bir adam görmüşler. Küçük adama bir iki kez seslenmişler fakat adam onları duymamış. Bununla birlikte üçüncü kez bağırdıklarında adam yerinden kalkmış. Kilitleri açmış dışarıya çıkmış. Tek kelime dahi konuşmadan onları üzerinde nefis yemeklerin olduğu bir masaya götürmüş. Kardeşler yiyip içtikten sonra küçük adam onlara yatak odalarını göstermiş. Ertesi günün sabahı beyaz saçlı adam en büyük kardeşi yanına çağırmış. Onu taştan bir masanın yanına götürmüş. Bu masanın üzerinde şatoyu saran büyüyü bozacak olan üç şey yazılıymış. Birinci şey şuymuş. Ormanda yosunların arasında prense ait inci taneleri varmış. Bunlar birer birer toplanacakmış. Eğer bu işi yapmayı üstlenen kişi güneş batmadan önce bir inci eksik toplarsa taş olacakmış. En büyük kardeş yola çıkmış. Bütün gün incileri aramış. Fakat günün bitiminde ancak 100 inci bulabilmiş. Taştan masanın üstünde yazılı olduğu gibi taşa dönüşmüş. Ertesi gün aynı şeyi ortanca kardeş denemiş. Ama o da ancak 200 inci toplayabilmiş. Sonunda o da taşa dönüşmüş. Nihayet sıra küçük kardeş Witling'e gelmiş. O da yosunların altını aramaya başlamış. Sonunda umudunu kaybetmiş. Bir taşın üstüne oturmuş, ağlamaya başlamış. O öyle otururken Witling'in acıyarak hayatlarını kurtardığı 5000 karınca, başlarında kral karınca olmak üzere gelmişler. Az bir zaman içinde tüm incileri toplamışlar. Taştan masada yazılmış olan ikinci emir şuymuş. Prensesin uyuduğu odanın anahtarı gölden çıkarılacakmış. Witling göreve vardığında hayatlarını kurtarmış olduğu ördekler yüzerek gelmişler. Suyun dibine dalmışlar, anahtarı çıkarmışlar. Yapılması gerekli olan üçüncü şey en zor olanıymış. Bu da uyuyan üç prensesten en genç ve güzel olanını seçmekmiş. Prenseslerin üçü de tıpatıp birbirlerine benziyormuş. Aralarında sadece bir fark varmış. O da şuymuş. Yatmadan önce her bir prenses değişik bir tatlı yemiş. En büyükleri bir parça şeker, ortancaları biraz şurup, en küçükleri ise bir kaşık bal. Bu sırada Witling'in boğulmaktan kurtardığı arılar arı kraliçe ile birlikte gelmişler. Üç prensesin de dudaklarını koklamışlar. Sonunda bal yemiş olanı seçmişler. Böylece kralın oğlu hangi prensesi seçeceğini öğrenmiş olmuş. Büyü bozulmuş. Taş kesilmiş herkes tekrar insan şekline dönüşmüş. Witling en genç ve en güzel prensesle evlenmiş. Prensesin babasının ölümünden sonra da kral olmuş. Abileri ise diğer prenseslerle evlenmişler. Hep beraber uzun yıllar mutlu olarak yaşamışlar. Şanslı üç çocuk. Çok eski zamanların birinde birlikte yaşayan bir baba ile üç oğlu varmış. Günün birinde baba oğullarını yanına çağırmış. Büyük oğluna bir horoz, ortanca oğluna bir tırpan, küçük oğluna da bir kedi vermiş. Bunları verdikten sonra oğullarına, "Çocuklarım, artık yaşlandım, sonum yaklaştı. Ölmeden önce sizin geçiminizi sağladığınızı görmek isterim. Hiç param yok, size verdiklerime gelince. Bunlar pek değersiz şeyler. Size verdiklerimden para kazanmak sizin elinizde. Yapmanız gereken şey size verdiklerimin henüz bilinmediği bir ülke bulmak. Böylece her biriniz bir servet yapabilirsiniz." Babalarının ölümünden sonra büyük oğul horozunu yanına alıp yola koyulmuş. Bununla birlikte gittiği her kentte, kilisenin çan kulesinde rüzgarla birlikte dönen bir horoz görmüş. Gittiği köylerde de öterek ortalıkta dolaşan pek çok horoz varmış. Demek ki burada horozuyla bir servet edinmesi pek mümkün değilmiş. Bir zaman sonra yolu bir adaya düşmüş. Adada yaşayan halk hiç horoz görmemiş. Üstelik zamanı ölçmek için hiçbir araçları da yokmuş. Büyük oğul onlara, "Bakın, bu ne kutsal bir yaratık. Sanki bir şövalye. Başında parlak kırmızı bir tolga, topuklarında ise mahmuzları var. Her gece 3 defa öter. 3. ötüşünde güneşin doğmak üzere olduğunu anlarsınız. Hepsi bu kadar değil. Bazen gündüzleri de öter. O zaman dikkatli olmalısınız. Zira hava değişmek üzeredir," demiş. Bu söylenenler adanın yerlilerini pek sevindirmiş. Bir gece uyumadan durmuşlar. Heyecanla horozun değişik zamanları belirleyen ötüşünü dinlemişler. Sonra büyük oğula horozun satılık olup olmadığını, onu ne karşılığında satmayı düşündüğünü sormuşlar. Büyük oğul, "Bir eşeğin taşıyabileceği kadar altın karşılığında," diye cevap vermiş. Yerliler, "Böyle bir hayvan için çok uygun bir fiyat," diyerek sevinmişler. Büyük oğulun isteğini kabul etmişler. Böylece büyük oğul yaptığı servetle birlikte eve döndüğünde kardeşleri çok şaşırmışlar. Ortanca oğul, "Ben de yola koyulacak tırpanımla bir servet yapmaya çalışacağım," demiş. Ortanca oğul da bir servet edinmek amacıyla yola koyulmuş. Fakat gittiği hemen her yerde omuzlarında tırpan taşıyan köylüler görmüş. Sonunda o da büyük kardeşi gibi tırpanın bilinmediği bir adaya varmış. O adada mısırlar büyür büyümez köylüler onları elleriyle koparıyorlarmış. Bu oldukça zor bir işmiş. Mısırın çoğu da ziyan oluyormuş. Ortanca oğul ekini tırpanıyla biçmiş. İş öyle kolay ve öyle çabuk bitmiş ki adanın yerlileri çok şaşırmışlar. Ortanca oğula tırpanın karşılığında bir atın taşıyabileceği kadar altın vermişler. Sonunda küçük oğul da kedisini yanına alıp yollara düşmüş. Önceleri o da başarısız olmuş. Gittiği bir yerde o kadar bol kedi varmış ki bunların çoğu daha doğar doğmaz açlıktan ölüyormuş. Küçük oğul da sonunda kedinin hiç bilinmediği bir adaya varmış. Ada her evde fink atan farelerle doluymuş. Ada halkı durumdan çok şikayetçiymiş. Kral bile sarayını farelerden nasıl temizleyeceğini bilemiyormuş. Fareler buldukları her şeyi kemiriyorlarmış. Bu ada bir kedi için biçilmiş kaftanmış. Kedi kaşla göz arasında 2 evi farelerden temizlemiş. Bunun üzerine ada halkı bu harika hayvanı satın alması için krala yalvarmışlar. Kral kediye karşılık olarak bir sıpanın taşıyabileceği kadar mücevher ve altın vermiş. Böylece küçük oğul da evine bir servetle dönmüş. Bu arada sarayın tüm farelerini yiyen kedi öyle bitkin düşmüş ki susuzluktan miyav miyav diye bağırmaya başlamış. Kedinin bu şekilde bağırmasını duyanlar korkarak kaçışmaya başlamışlar. Kral meclisini toplamış. Sonuçta bir haberci gönderip kediyi saraydan çıkarmaya karar vermişler. Haberci kediye gitmiş. Saraydan çıkmaya niyeti olup olmadığını sormuş. Bu sırada susuzluktan kıvranan kedi miyavlamaya devam etmiş. Haberci bunun hayır demek olduğunu sanarak krala rapor vermiş. Bunun üzerine saray meclisi kediyi güç kullanarak saraydan çıkarmaya karar vermiş. Her taraftan saraya tüfeklerle ateş edilmeye başlanmış. Bunu gören kedi hemen kaçmış. Sarayı kuşatanlar bunun farkına varmamışlar. Saray bir harabeye dönene kadar ateş etmeye devam etmişler.